Gökten Gelen'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Bayram arasından sonra tekrar beraberiz. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir arkadaşlar. Bundan sonra bir aksilik yaşanmazsa haftalık olarak yayınlara devam edeceğiz. Biliyorum bazılarınız hemen her gün böyle bir bölüm yayınlamamızı istiyorlar ama o iş öyle olmuyor maalesef. Her bölümün araştırma süreci var, metin hazırlama süreci var, kayıt süreci var. Bunların hepsi zaman isteyen şeyler arkadaşlar. Sonuçta ben de çalışan bir insanım. Ancak işten güçten vakit buldukça bu podcastleri yayınlamaya çalışıyorum. Bu arada Instagram sayfamız 1000 kişiye ulaştı. Yani bir ay gibi kısa bir süre içerisinde bu kadar kişiyle bir araya gelmek gerçekten benim için gurur verici bir şey. Tekrardan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Daha fazla insana da ulaşmamız lazım. Bunun için de yapmanız gereken Instagram sayfamızı veya podcast bölümlerimizi sosyal medya hesaplarınızda çevrenizle paylaşmak olacaktır. Eğer bölümlerimizi ilgiyle takip ediyorsanız, ortaya konan emeğe bir karşılık olarak paylaşım yapabilirsiniz sizlerde. Şunu da ekleyeyim, ben podcast yayıncılığından para kazanmıyorum arkadaşlar. Hatta üstüne para veriyorum yani farklı mecralarda yayınlanması için. Ancak dinlediğiniz uygulamalarda bölümlerin altında Support the Show seçeneği var. Eğer yayınların devamlılığı için ufak tefek böyle katkılarda bulunmak isterseniz Support the Show tuşuna basarak küçük miktarlarda bağışlarda bulunabilirsiniz. Ama bulunmazsanız da canınız sağ olsun tabii ki. Ben elimden geldiğince düzenli olarak yeni bölümler yayınlamaya çalışacağım. Diyelim ve bugünkü bölümümüze başlayalım. Sümer medeniyeti ve Anunnakiler. Uzun zamandır beklenen bir bölümdü. Siz dinleyicilerimizden aldığım mesajlara bakılırsa. Çok kapsamlı bir konu çünkü işin içinde hem tarih var, hem mitoloji var, hem dinler var. Dolayısıyla mümkün olan en açık şekilde, en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan önce belirtelim, birazdan anlatacağım şeyler benim şahsi fikirlerim ya da uydurduğum hayal ürünü şeyler değil. Bizzat dil bilimciler tarafından çevirileri yapılan orijinal Sümer tabletlerine dayanmaktadır. Evet, öncelikle kimdir bu Sümerler? Okullardaki eğitim sistemimiz sağ olsun, insanlık için bu kadar önemli bir medeniyet hakkında maalesef hiçbir şey bilmiyoruz. Hatırlayın okuldaki tarih derslerini, işte Sümerler eşittir, şu şu şu tarihte yaşamışlardır, yazıyı icat etmişlerdir falan filan. Maksimum 2 ya da 3 satır, bu kadar. Yani maalesef ki bize öğretilenlere göre bilgimiz bu kadarcık şeyle sınırlı kalıyor. Aslında insanlar olarak gerçekte bizim kim olduğumuzu anlamamız için o kadar önemli bir uygarlık ki. Uzak geçmişte ve kendi dönemlerinde yaşanan bütün olağanüstü olayları kayıt altına almışlardır. 1500'lü yıllardan bu yana Irak ve İran'da arkeologlar tarafından kazılar yapılmış ve bu kazılarda Sümerlere ait olan şehirlerin kalıntılarında yaklaşık 300 bin adet kil tablet bulunmuştur. 300 bin adet. Dedik ya iğneden ipliğe her şeyi kayıt altına almış bu insanlar. Bu tabletlerde yazılı olan ve cuneiform olarak tabir edilen yani bizim bildiğimiz ismiyle çivi yazısı olarak bilinen bu yazıtlar Sümer dili ölü bir dil olduğu için çok uzun zaman boyunca tercüme edilememiş. Hatta ilk zamanlarda bunların yazı değil süsleme oldukları düşünülmüştür. Ancak 1835 yılında arkeolog Henry Rawlinson tarafından İran'da büyük bir taş yazıt bulunmuştur. Behistun yazıtı olarak bilinen bu yazıt 3 ayrı dilde yazılmıştır. Farsça, Elamca ve Sümer diline yakın bir dil olan Akatça. Üzerinde 3 ayrı farklı dilde yazılan bu taş, dil bilimcilerin Sümerceyi çözebilmelerine olanak sağlamış ve bu tarihten itibaren yani 1835 yılından itibaren bulunan bu yüz binlerce Sümer tableti tercüme edilmeye başlanmıştır. Bu 300 bin tablet içerisinde alışveriş listelerinden tutun günlük yazışmalara kadar, ticari anlaşmalardan tutun evlilik ve boşanma kayıtlarına kadar pek çok kayıt bulunmaktadır. Ancak bunların yanı sıra Sümer dinine ve tarihine ait binlerce tabletlik kayıtlar da tercüme edilmiştir. Ayrıca şunu da bilmeliyiz ki bugün hala kullandığımız birçok sistem Sümerler tarafından ortaya konmuştur. Mesela takvim sistemi, bir günün 24 saatten oluşması, bir yılın 12 aydan oluşması, kullandığımız bütün matematiksel ve geometrik hesaplar, işte bir üçgenin iç açılarının 180 derece olması ya da bir çemberin 360 derece olması, bunların tamamı Sümerlerden bize kalmıştır. Hala binalarımızı yaparken kullandığımız mühendislik bilgileri, gökyüzüyle gezegenlerin dizilimiyle alakalı bütün bilgiler. Bunların hepsi Sümer medeniyetinin bize mirasıdır. Peki ne oldu da insanlık çok kısa bir süre içerisinde mağaralarda yaşayan, avcılık toplayıcılık yapan kabilelerden birden bu kadar bilgi sahibi koca bir medeniyete dönüştü? Yani sizce de ortada bir gariplik yok mu? Daha çok yakın tarihimize kadar ancak gelişmiş teleskoplarla gözlemlenebilen, varlığından daha yeni yeni haberdar olduğumuz uzak gezegenleri, yıldız sistemlerini bu insanlar nereden öğrenmişlerdi? Burada şunu da eklemek lazım. Mezopotamya'da Sümerler, Afrika kıtasında Mısır medeniyeti, Asya'da Hint medeniyeti ve Güney Amerika'da İnka medeniyeti. Bu dört medeniyet Büyük Tufan'da, yani bizim dinlerde bildiğimiz adıyla Nuh Tufanı'nda yok olan Atlantis uygarlığının devamı niteliğindeki medeniyetlerdir. Dolayısıyla bu medeniyetlerin her konuda bu kadar gelişmiş olmalarının aslında temel nedeni Anunnakilerden, yani kendi inanışlarıyla tanrılarından aldıkları yardımlar sayesinde olmuştur. Peki Anunnakiler kimdir? Sümerce'de Anu gökyüzü ya da uzay, Ki ise dünya anlamına gelmektedir. Yani Anunnaki kelimesinin anlamı gökyüzünden dünyaya gelenler şeklinde tercüme edilmektedir. Peki nereden geldiler? Dünyaya niçin geldiler ve insanlar bu varlıklara neden tanrı gibi tapınmaya başladı? Burada da devreye tekrar Sümer tabletlerinde yazan bilgiler giriyor. Sümer kayıtlarına göre Anunnakiler, kendi ana vatanları olan Nibiru gezegenindeki atmosferin bozulmaya başlaması ve Nibiru'daki yaşamın yavaş yavaş sona ermesi üzerine kendilerine uygun yeni bir gezegen arayışına girmişlerdir. Bu görev için aynı zamanda kardeş olan üst düzey iki komutan seçilmiş, aileleriyle ve ekipleriyle beraber büyük bir ana gemiye binerek yola çıkmışlardır. Bu komutanlar büyük kardeş Enlil ve küçük kardeş Enki'dir. Sümer yazıtlarında Enlil yıldırımların efendisi, Enki ise suların efendisi olarak tabir edilmektedir. Yerlerden tanıdık geldi değil mi? Evet, Yunan mitolojisindeki yıldırım tanrısı Zeus ile Enlil aynı varlıktır. Denizler tanrısı Poseidon ile de Enki aynı varlıktır. Yine bu ikili Mısır mitolojisindeki tanrılar olan Amon-Ra ve Osiris olarak, Nordik mitolojilerde ise Odin ve Njord olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani Anunnaki komutanları Enlil ve Enki sadece Sümerlerin değil, o zamanlar dünyada yaşayan bütün insanların tanrıları olmuşlardır. Coğrafyadan coğrafyaya isimleri değişmiş ama anlatılan olay hep aynı kalmıştır. Yine Enki'nin oğlu olan Marduk, Mısır mitolojisinde Set, Arap mitolojisinde ise Baal ya da Hubal adıyla karşımıza çıkar. Şey aklıma geldi, Çağrı diye bir film var, bilirsiniz. Müslümanlığın ortaya çıkışıyla alakalı, işte Hazreti Muhammed'in hayatını anlatıyor. Yani çocukluğumdan beri her Ramazan'da televizyonda yayınlanır. Orada unutamadığım bir sahne var. İşte birisi Müslüman oluyor, zenci bir adam. Sonra Müslüman olduğu için Mekkeliler bu adama eziyet ediyorlar. Üzerine kocaman bir kaya koyuyorlar acı çektirmek için. Orada Mekkelilerden biri işkence yaparken şey diyor. İşte senin tanrın Hubal'dır, Hubal'a tapacaksın diyor. Hubal'ın heykelini öptürmeye çalışıyor bu zenci adama falan. Hah işte o Hubal Enki'nin oğlu olan Marduk'tur aslında. Sümerlerden sonra Babilliler ve Araplar Marduk'u baş tanrıları olarak benimsemiş ve binlerce yıl Marduk'a yani Hubal'a tapmışlardır. Yani anlayacağınız eski çok tanrılı dinlerin hepsi dünyaya iniş yapan bu Anunnaki ırkına tapınmak üzerine kuruludur. Evet, şimdi tekrar Anunnakilerin dünyaya inişine dönelim. Sümer tabletlerine göre olayların geçtiği bu dönemde Mars'ta hala yaşam mevcuttur. Anunnakiler dünyaya gelmeden önce Mars'a gitmişler ve oradaki köle ırkları olan İgigilerin bir kısmını da yanlarına alarak çalıştırmak üzere dünyaya getirmişlerdir. Anunnakiler ilk olarak Mezopotamya'ya yani günümüzdeki Irak'a iniş yapmış ve burada ilk kolonilerini kurmuşlardır. Enki, Enlil ve yakın çevreleri ellerini hiçbir işe bulaştırmamışlar, tarım, bina inşası ve maden çıkarma gibi ağır işleri yanlarında getirdikleri İgigilere yaptırmışlardır. Uzun zaman boyunca işler bu şekilde devam etse de bir yerden sonra İgigiler bu ağır iş yüküne daha fazla dayanamamış ve Anunnakilere karşı ayaklanmışlardır. Hatta ayaklanma nedenleri de komik geldi bana. Hem gece gündüz ağır işlerde çalışıyoruz hem de aramızda hiç kadın yok. Aramızda hiç kadın yok, o yüzden artık çalışmayacağız diye ayaklanmış İgigiler. Yani İgigilerin ortamı ölüm grubu gibi anlayacağınız. Kadın istiyorlar falan. Tabi sayıca kendilerinden oldukça fazla olan bu İgigilerle baş edemeyeceklerini anlayan Anunnakiler ikinci planlarını devreye sokarlar. Kendileri için yeni köle bir ırk yaratmak. Dünyaya vardıklarında hali hazırda burada yaşamakta olan bizim ilkel atalarımızı incelemişler. Ancak henüz o zamanlar primat formundaki yani gorilden hallice olan atalarımıza söz geçiremediklerini ve bu varlıkların verilen emirleri anlamadıklarını görmüşlerdir. Bunun üzerine Enki ve Enlil'in kız kardeşi olan Ninsu'nun aklına bir fikir gelir. İnsan DNA'sı ile kendi DNA'larını birleştirmek. Ninsun bir insana ait olan spermleri kendi rahmine yerleştirir ve 10 ay sonra ilk akıllı insanın yani bizim bildiğimiz adıyla ilk Homo sapiens'in doğumu gerçekleşir. Peki Sümer metinlerine göre bu ilk akıllı insanın adı nedir biliyor musunuz? Adamu. Yani adam, yani Adem. Enteresan değil mi? Adamu'dan sonra üreyip çoğalabilmesi için aynı yöntemle bu sefer dişisi dünyaya getirilir. Ve bu iki insanın soyları akıllı insan olarak yani Anunnakilerin emri altında çalışmaya müsait olan yeni insan ırkı olarak var olmaya başlarlar. Anunnakiler bu insan ırkına bütün bilgileri öğretir. Tarım, hayvancılık, mühendislik, matematik, kimya, astronomi ve ilkel, laftan anlamayan insan ırkı bir anda şehirler, medeniyetler kuran bir ırka dönüşür. Yani Sümer yazıtlarına göre biz insanlar Anunnakilerin DNA'sını taşıyoruz. Maymunlarla aramızdaki %3'lük DNA farkı buradan geliyor. Yani %3'üyle bu kadar geliştiysek biraz daha katkı yapsalarmış nasıl olurduk kim bilir. Ancak DNA'mızdaki gelişmelerin yanı sıra köreltilen bazı özelliklerimiz de olmuş maalesef. Mesela Enki insanlara karşı daha yumuşak, daha hoş bir tavır sergilerken yazılanlara göre büyük kardeş Enlil bizi pek sevmiyormuş anlaşılan. Ve o zamanlar birkaç yüzyıl olan ortalama insan ömrünün 120 yıl ile sınırlandırılmasını emretmiş. İnsan ömrü Enlil'in emri ile kısaltılmış yani. Henüz birkaç yıl önce insan DNA'sı üzerinde yapılan bir çalışma da bunu doğrular nitelikte bir sonucu gün yüzüne çıkarmıştır. Bulunan fosillerden anlaşıldığı üzere eski insan türlerinin DNA'larında 24 adet kromozom bulunurken Homo sapiens yani bizim DNA'mızda 23 adet kromozom bulunmaktadır. Araştırmaya göre DNA'mızda bulunan 2 numaralı kromozomun bizim eskiden sahip olduğumuz 2 farklı kromozomun birbirine kaynamasıyla oluştuğu ve bu kaynama olayının doğal yollarla meydana gelmesinin mümkün olmadığı ancak DNA üzerinde dışarıdan bir oynama yapılırsa bu olayın mümkün olduğu bilim adamlarınca belirtilmiştir. Bu modifiye edilmiş olan iki nolu kromozomun uçlarında bulunan telomerlerin ise insan ömrünü kısaltan en önemli unsur olduğu yapılan bu araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Kasıtlı olarak bizim ömrümüzü sınırlayan bu Anunnaki ırkının ise oldukça uzun ömürleri bulunmaktadır. Peki bunu nereden biliyoruz? Sümer krallar listesinden. Bulunan tabletler arasında Sümerlerin başlangıçtan sona kadar olan, yani bütün hüküm süren kralların listesini tuttukları büyük bir tablet bulunmuştur. Krallar listesi olarak bilinen bu tablet incelendiğinde ise oldukça enteresan bilgilere ulaşılmıştır. Mesela bu tabletteki ilk yöneticiler olarak Enki, Enlil ve Marduk'tan sonra insanlar üzerinde hüküm süren diğer Anunnakilerin isimlerini görüyoruz. Buna göre ilk yöneticilerden Alulim 28.800 yıl, Alalgar 36.000 yıl, Enmengal'ana ise 28.000 yıl hüküm sürmüştür. Tablette eskiden yeniye doğru gittikçe, bundan yaklaşık 12.000 yıl önce yani Büyük Nuh tufanından sonra Anunnaki hükümdarların yerlerini yarı Anunnaki yarı insan hükümdarlara bıraktığını görüyoruz. Bu yarı Anunnaki hükümdarlar da her biri ortalama 4.000-5.000 yıl kadar tahtta kalmışlardır. Listedeki en son hükümdarlar ise tamamen insan krallar olup bunların ise 20'şer 30'ar yıl hüküm sürdüklerini görüyoruz. Yani kronolojik olarak önce Safkan Anunnakiler, tufandan sonra insan Anunnaki melezleri ve en sonlarda ise insan krallar başa geçmişlerdir. Bizden bu kadar üstün özellikleri olmakla birlikte Anunnakilerin de zayıflıkları, hataları ve kendi aralarında çekişmeleri ve entrikaları vardı. Hatta Sümer ve Hint mitolojilerine göre bir müddet sonra bu varlıklar kendi aralarında savaşmaya başlamışlardır. Sümer ve Hint yazıtlarında anlatılanlar bize Anunnakiler arasında yaşanan çok büyük bir nükleer savaş hakkında bilgiler vermektedir. Günümüzde Pakistan'da bulunan Indus Vadisi'nde bundan binlerce yıl önce bir anda ortadan kaybolan bir medeniyetin kalıntıları bulunmuştur. Bu medeniyetin kumdan biriketlerle inşa edilmiş olan bina kalıntıları incelendiğinde ise binaların yapıldığı bu materyallerin cama dönüştüğü görülmüştür. Kumun cama dönüşebilmesi için bunun doğal yollarla olması mümkün değildir. Bunun için en az 3000 derecelik sıcaklığa ihtiyaç vardır. Ayrıca aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen bölgedeki radyasyon seviyesinin de normalin yaklaşık 10 katında olduğu ölçülmüştür. Yine kumun cama dönüşmesi olayına Kuzey Afrika'daki çöllerde de rastlıyoruz. Özellikle günümüzde Mısır piramitlerinin olduğu bölgede kumların altı birkaç metre kazıldığında yine kristalize olmuş bu camlaşmış maddeler bulunuyor. Dediğimiz gibi bunun meydana gelebilmesi için 3000 derecelik sıcaklık gerekmektedir. Ayrıca Sahra Çölü'nün bulunduğu alan sanıldığının aksine milyonlarca yıl önce değil, daha birkaç bin yıl öncesine kadar sık ormanların ve nehirlerin bulunduğu bir coğrafyaydı. Çok büyük akarsu yataklarına ve yoğun yağmur yağışları sonucu oluşan erozyon izlerine Kuzey Afrika'nın pek çok bölgesinde rastlanmaktadır. Peki bu kumun camlaşması hadisesine başka nerede rastlıyoruz biliyor musunuz? nükleer silah denemelerinin yapıldığı yerlerdi. Bir hidrojen bombasının patlaması sonucunda ortaya çıkan sıcaklık, o bölgedeki toprağı kristalize edecek büyüklüğe sahiptir. Mesela yine Sümer ve Hint yazıtları bu Anunnaki savaşlarında tanrıların metalden yapılmış kuşlara binerek yeryüzündeki bazı şehirlere ateşli oklar attıklarını ve bu okların patladıklarında ortaya güneşten 10 kat büyük bir ışığın ortaya çıktığını betimlemişlerdir. Unutmayalım, araya not düşelim. Bu metinler o zamanki ilkel insanlar tarafından yazılmıştır. Dolayısıyla bu insanlar UFO nedir, uzay aracı nedir, nükleer silah nedir bilmedikleri için akılları ve kelime dağarcıkları el verdiğince bu olayı anlatmaya çalışmışlardır. O halde bu metni şimdi günümüz bakış açısıyla okuyalım. Anunnakilerin üzerine bindikleri metalden yapılan kuş eşittir UFO ya da uzay gemisi demektir. Şehrin üzerine fırlattığı ateşli ok eşittir nükleer başlıklı füze. Ateşli okun patlaması ve güneşten 10 kat fazla ışık saçması ise eşittir bir hidrojen bombasının patlama anı. Bu antik metinlerde bu savaşlardan sonra yeryüzünde yıllarca süren bir karanlık rüzgardan bahsediliyor. Bu karanlık rüzgarın içinde kalan insanların gözlerinin kanadığından, saçlarının döküldüğünden, tırnaklarının döküldüğünden ve genç yaşlı birçok insanın bu şekilde öldüklerinden bahsediliyor ortaya çıkan bu rüzgar yüzünden. Bunu yine günümüz mantalitesiyle okuduğumuzda ise anlıyoruz ki karanlık rüzgar eşittir nükleer silahların patlamasından sonra oluşan radyoaktif bulut. Anlatılan bütün özellikleri uyuşuyor. Hatta Hint metinlerinde tanrıların bu savaşlarının dünyayı aşarak Ay'da ve Mars'ta da devam ettiği anlatılmaktadır. Hem Ay yüzeyinde hem de Mars yüzeyinde oldukça yoğun olarak radyoaktiviteye rastlanılması da bu anlatılanları doğrular niteliktedir. Aralarında yaşanan bu savaşlardan sonra Anunnakilerin bir kısmı ölmüş, bir kısmı ise başka gezegenlere kaçmıştır. Peki dünyada kalan oldu mu? Evet. Savaşı kazananlar dünyada kaldılar. Belki de hala buradalar, bir yerlerde, kim bilir. 7. bölümünde böylelikle sonuna geldik. Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Bize ulaşmak isterseniz mail adresimiz goktengelenpodcast@gmail.com. Yayınlarımızı beğeniyorsanız Spotify üzerinden Support the Show tuşuyla bağışta bulunabilirsiniz. Ya da Instagram sayfamızı ve bölümlerimizi çevrenizle paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.